Herkese merhabalar. Bilgisayar Kaşifleri 15. bölüme hoş geldiniz.
Merhabalar, selamlar. Bugün çok kalabalığız.
Evet, bilmiyorum öyle mi? Onur, Clark Kent gibi adamsın, bunu da söylemeden edemeyeceğim. 30 saniye geri sayımı başlat, ben beyaz tişört giyip geliyorum dedi.
Aynen. Gerçekten de. Ve krem tişört giyip geldim. Böyle evet. De hem kendim hem de seni şaşırtırım.
Bunu başardın. Bugün aramızda Emre yok. Emre bir karavan tatili yapıyor. Belki daha sonra ondan karavan tatiliyle ilgili yorumlarını da alırız, nasıl geçtiğini. Bugün de Marmaris'te dalacağını söyledi. Onun için yayına katılamayacak. Biz ikimiz idare etmeye çalışacağız. Bakalım nasıl geçecek. Evet.
Biz ikimiz idare ederiz. Zaten şimdi Emre'nin de ne kadar keyif aldığını söyleyerekten zaten kalan iki üyeye sempati arttırdık değil mi hocam?
Evet, tabii, kesinlikle. Yani
buradaki üyeler dalmayarak ve şey yaparak programa katılarak.
Arada bir uzaklara daldık sadece. Emre bayağı keyifli bir dalış yapacak. Bakalım oradan da yine yorumlarını alırız. Çok güzel tweetler var bu hafta. Şöyle bir şey söyleyeyim. Twitter'dan da söyledim. 11-12 dakika arasında izleyen ortalama izleme sürelerini 13 dakikaya çıkarttık. Bayağı bunu ufak ufak dert ediyoruz. Çok aşırı dert etmiyoruz. Ama iyileştirmeye çalışıyoruz. Son 2-3 hafta 13 dakikaya ulaşmış ortalama izlemeler. Bakalım yavaş yavaş bunu 15-20 dakikaya doğru çıkarmaya çalışacağız hep birlikte. Ben evet, senin ekranını açayım mı Onur?
Ben şu an bir ekran paylaşımı yaptım. Senin izin vermen gerekiyor galiba.
Tamam. Hemen başlayalım.
Okey, harika. Doğru, bu benim ekranım değil mi? Böyle sonsuza kadar giden. Şimdi evet, 15. bölümün tweetleriyle başlayalım. Bu haftaki tweetlerde ya beni en çok şaşırtanı söyleyeyim. Bu arada gerçekten Twitter'da da yazdım bu daveti yaparken hocam. 7 kelimelik bir listenin 20 bin dolarlara satılıyor olması ve daha da garibi bu 7 kelimelik listenin geçtiğimiz hafta ya da ondan önceki haftamızda daha dünyada gibi evren var olmuş olması. Sen bahsettiğimizi anlatacağız.
Bu şey senden mi gözüküyor? Şimdi One Password açılmaya çalışıyor. Sende mi, bende mi? Ha, bendeymiş, tamam. Bu benim de
Emre
son hafta
dediğin herhalde benim.
Yok, bendeymiş. Bunu hallettim. Benim de böyle çok keyifle takip ettiğim bir şey bu. NFT dünyasını ikimiz de, Emre de takip ediyor. Hatta Bayfok Kulüp içerisinde NFT üzerine ikiniz bir sunum hazırlayacaksınız. Bizi o konuda güncelleyeceksiniz. Şu anda en büyük asimetri NFT dünyasında. Balıklama dalmamak lazım tabii, bilinçli bir şekilde dalmak lazım ama biz dünyadaki bir takım dalgaları takip etmeye çalışıyoruz. Creator ekonomi dalgalardan birisiydi. Creator ekonomi dalgası biraz böyle durulmuş gibi gözüküyor şu anda. Pazar büyüklüklerine falan bakınca da zaten inanılmaz farklar var ortada. NFT dalgası uçmuş durumda. Bizim çok yakından takip ettiğimiz bir takım isimler de orada çok iyi işler yapıyor. Mesela Jack Butcher çok güzel NFT işleri yapıyor. Takip edilmesini öneriyoruz. Biz yakından takibe aldık. Senin dediğin o kelimelerle işte çok ciddi paralara satılan projede de 52'lik bir deste çıkarmış birisi NFT üzerinden bir oyun oynamak üzere ve inventory gibi böyle bir takım kelimeler ve işte malzemelerin bulunduğu listeler gerçekten böyle kare bir siyah ekran üzerine yazılmış bir takım kelimeler NFT üzerinden ciddi fiyatlara satılıyor.
Evet, üzerinden geçeriz. Ben birazcık da araştırma yapmaya çalıştım.
Biraz bilgilendir o zaman bizi.
Çok fazla nasıl diyeyim? Ya oraya gelince detaylı anlatmaya çalışacağım ve göreceksiniz ki araştırma yapınca aslında daha çok kafa karışıyor. Buradan işte ve aynen ilan ettiğiniz gibi hocam bir sunum yapmaya çalışacağız. Bakalım baktıkça, işin içine girdikçe aslında ne kadar derin olduğunu fark ediyorsun. Biraz ürktüm. Biraz anlatmaya çalışacağım oraya geldiğimizde. Şimdi ilk tweet'e başlıyorum müsaadenizle. Ama öncesinde de merhaba diyen Mustafa İlker ve Belgin'e de biz de merhaba diyeyim. Teşekkürler geldiğiniz için.
Merhabalar. Buyurunuz, başlayalım efendim.
Evet. Maximum number of communities. Maximum topluluk limiti. Bu tweet'te Max dediğimiz kendisi Neocort yani kendisinin kim olduğunu bilmiyoruz. Çünkü yaptığımız araştırma Twitter biosunda ben bir şey bulamadım. Emre'nin eksikliğini hissettiğimiz bir nokta olacak. Normalde biz şöyle yapıyoruz. Tweet'i bilgisayarı okuduktan sonra yazarı hakkında kısa bilgi vermeye çalışıyoruz. Hızlı yaptığım araştırmada bir şey bulamadım. Affedersiniz.
Hocam, normalde sen... Emre buraya dökülecekti. Şuradadır, evet. Buradadır.
Aynen, Emre'yi durdurmaya çalışıyorduk bu durumlarda. Lütfen artık yeter diye.
Çok iyi. Burada Dunbar Number diye bir şey var. Bu benim daha önceden de Her Gün Öğren serisi çekerken bir yerde rastladığım bir şeydi. Biraz böyle kabile hayatına dayanıyor. Herhangi bir toplulukta anlamlı bir şekilde büyüyebileceğin sınır 150. Yani 150 kişiyi geçtiğinde insanlar birbiriyle kaliteli etkileşime geçememeye başlıyorlar. Birbirlerini tanımamaya başlıyorlar. O 150 sınırında durmak gerekiyor sosyal büyüme açısından. Bu da eski ilkel kabilelere bakarak edinilmiş bir sayı.
Evet ve bunun da bu arada hocam bu Dunbar sayısı, Dunbar, Robin Dunbar diye bir tane antropolojistmiş kendisi. Kısaca bugün günün içerisinde topladığım bilgilerle hava atmaya çalışayım. Robin Dunbar diyor ki biz aslında sanırım maymunlar 40 şeye kadar, sayıya kadar anlamlı ilişki kurabiliyor ama insanların neokorteksi daha işlevsel olduğu için, daha büyük olduğu için 150'ye kadar çıkabiliyormuşuz diye öğrendim.
Tabii bunu... orada bir şey daha var, bir veri daha var. Bağlayıcı figür şeylerden birisi de dedikodu. Yani dedikodu yapabilmenin de bir sınır var. 150 kişilik bir dedikodu yürütebiliyorsun. Onun ötesine geçtiğinde artık senin için anlamsız hale gelmeye başlıyor. Çok enteresan bir şey tabii. Böyle çok da hani 151 kişi olduk ve artık ben o tek kişiyi tanıyamıyorum diye bir şey yok.
Ben de dedikodu yapanlar gördüm, yüzlerce kişi.
Evet evet, değil mi? Böyle belli bir sınırı aşabilirsin tabii ki ama enteresan. Şimdi topluluk dünyada çok incelenen bir şey. Yaratıcı ekonomi gibi topluluk ekonomisi de konuşulmaya başlandı. Her ne iş yaparsanız yapın o işin parçasının topluluk olması çok önemli. Mesela NFT'ye baktığımızda da aynı şeyi görüyoruz. Bir NFT projesinde satın alma yapıp yapmadan önce bakılması gereken şeylerden birisi de bir topluluğu var mı? İşte bir yol haritaları var mı? Kurucuları kimler? Twitter'da kaç kişi takip ediyor? Gibi bir takım şeylere bakmak gerekiyor. Yine en önemli kaldıraçlardan bir tanesi olduğunu görüyoruz bu topluluk anlayışının.
Evet, bu arada topluluk yani... Senin cevabın var mı hocam? Kaç tane toplulukla anlamlı bir ilişki kurabiliriz? Sınırımız nedir?
Tek tek topluluk özelinde kaç tane toplulukla ilişki kurulabileceğine dair bir araştırmaya rastlamadım. Ben zaten onu problematik haline getiriyorum tweet. Yani tamam 150 topluluğun sınırı ama kaç tane toplulukla? Altındaki yapılan yorumlara da baktığımızda insan resmi olarak bağlı olmasa da bir takım topluluklara da ait hissediyor kendini. Yani ne bileyim Twitter'da sürekli takip ettiği ve ortak yazışma yaptığı, diyaloğa girdiği bir topluluk var. İşte Instagram'da böyle bir topluluk var. Böyle hobi kulüpleri var, üye olduğu. İşte kendi arkadaş toplulukları var. Dolayısıyla orada benim rastladığım bir sınır yok. Ve insanın kendisinin dahil olduğu topluluklarla ilgili net bir sayı zihninde olduğunu da düşünmüyorum. Biraz orası bulanık.
Ben de katılıyorum ama bu 150 sayısının bulunma matematiği, bence çok iyi gitmiş bu tweetin sahibi. 150 sayısında bir matematiği var çünkü neden diyor ki neokorteksimiz işte frontal lobumuz neyse belli bir kapasiteye sahip. O kapasiteye göre biz 150 kişiyle bilgi duygu alışverişini bir nevi sağlıklı şekilde yapıyoruz ama daha fazlasına yetmiyor. Kapasitemiz yetmiyor. Bence topluluklar insanla ilişki kurmaya göre bazı insanlar hariç, bazı ilişkiler hariç çok daha zor diye düşünüyorum. Bir topluluğun içerisinde olan birisi olarak bir topluluktaki insanları gözlemleyen birisi olarak şunu anlamlı bir topluluk ilişkisi olarak gördüğümü söyleyeyim. Topluluğa verip almak anlamlı. Yani topluluğa girdim. Yani şey hiç tweet atmayıp Twitter'da timeline'ını okuyan birisi Twitter topluluğuna üye değil bence. Ya da başka bir topluluğa, X topluluğa.
Orada da sayılar var ama Onur. Yani ne bileyim bir toplulukta etkileşime giren insan sayısı ve üreten insan sayısı genelde %10 civarında seyrediyor.
Evet ya.
Tabii ki bu doğal sınırı aşmaya çalışmak mümkün. Bir takım işte yapılarla, deneyim tasarımlarıyla yukarı çekmek mümkün. Ama her zaman bir topluluk... Yani şöyle, herkesin deli gibi ürettiği bir toplulukta da işler zor olurdu. Bu sefer de kim tüketecek? Yani bu roller dönemsel olarak birbirimize devredilse daha iyi olur diye düşünüyorum. Bu arada 10. dakikaya yaklaşıyoruz. 13 dakikayı 15 dakikaya çıkaracağız ya ortalamamızı. Şimdi bir tane kanca atıyoruz. Stratejimiz evet. Bu. İşini büyütmek isteyen, pazarlama ile ilgili olan insanların çok ilgisini çekecek. Pazarlama ile ilgili zihinsel modelleri paylaşacağız ve üzerine konuşacağız değil mi?
Şu an Masum'u görebiliyorsanız şuradaki üzerinde geçtiğimiz mantar emojili olan bir tweet serisi var. 10 tane artı bonusu olan zihin yapısı, pazarlama için zihin yapısı Zayin Khan tarafından derlenmiş. Çok başarılı. Hocam orada evet bence de.
Başlayalım istiyorsan birer birer böyle gidelim.
Hay hay.
Şimdi evet. Ben şöyle bir kurcaladım tekrar hatırlamak için. Birincisi benim efsane en sevdiğim çerçeve, düşünce çerçevesi. Görülecek iş çerçevesi. Burada hep şu vurguyu yapıyoruz bilgisayar kaşifleri olarak. Yeni bir girişimci ya da garantili işler yapmak isteyen bir girişimcinin iyi bir pazar bulması lazım. İyi bir pazar bulup orada bir sorunu çözmeye çalışması gerekir. İyi bir pazar şu demek, ürün pazar uyumu zaten gerçekleşmiş. Yani insanlar o ürün ya da hizmeti zaten satın almaya başlamışlar. Böyle bir takım alışverişler yürüyor. İşte Jobs to be done, yani görülecek iş çerçevesi bize şu imkanı sağlıyor. O pazara girerken ben nasıl bir inovasyon yapayım, nasıl bir yenilik getireyim diye düşünüyorsan eğer, yapman gereken şey şu: seninle ilgili olan ürün ya da hizmetin müşterileriyle görüşerek o ürün ya da hizmeti satın aldıklarında hangi işi görmeye çalıştıklarını anlamaya çalışman lazım. Bu çok önemli. Çünkü buraya baktığında bir, senin bu pazara girip giremeyeceğini anlıyorsun. Bir örnek vereyim. Diyelim ki alternatif eğitimle ilgili bir okul zinciri var. Ben de alternatif eğitimle ilgili işler yapabilirim. Ve bir özel kurumun çok ciddi müşteri kitlesi olduğunu ve pazarı olduğunu görüyorum. Girdim, görülecek işe baktığımda mesela bana şunu söylüyorsa oradaki müşteriler, bu zinciri kuran kişi bu alanda çok önemli bir profesör ve insanların çok güvendiği birisi diyorsa eğer, onların gördüğü işlerden birisi şu demektir: İyi bir otoriteye çocuklarını geliştirme işini teslim ediyorlar demektir. Bende böyle bir şey yoksa ya bunu tamamlamam lazım ya da buraya girmemem gerekir. Mesela bir örnek. Sadece görülecek işe bakarak çıkardığım bir sonuç. Bir de ikinci önemli nokta nedir? O görülecek işe baktığımda o ürün ya da hizmetin bazı işleri açıkta bıraktığını görebilirim. Yani görülmeyen bir takım işler vardır. İşte o işleri de görecek şekilde oraya girersem eğer, pazar garanti, müşteri var, pazar segmenti büyük. Benim rakibimde benden daha yüksek, adil olmayan bir avantaj da yok. Demin verdiğim otorite örneği gibi. Ben işte o görülecek işte iyi bir hamle yaparak o işi görebilirim.
Hocam sen orada ama bir şeyleri görme yeteneğini konuşturuyorsun, farkında mısın?
Nasıl yani?
Yani şöyle, orada hocayı görüyorsun, sonra bir otorite ihtiyacı olduğunu tespit ediyorsun. Demek ki böyle bir ihtiyaç diyebiliyorsun. Yani onu bir kavramların içine koyabiliyorsun. Demek ki tabii, o kavramları daha önceden sen biliyorsun ki gözlemlerin içerisine sıkıştırıp böyle bir, nasıl diyeyim, yani yolunu, hedeflerini, tabelalarını kendine koyabiliyorsun. O beceriyi konuşturuyorsun bir yandan.
Çok güzel söyledin. Zihninde bir takım kavramsal filtreler olmadan zaten hiçbir şey görmen mümkün olmadığı için güzel bir vurgu. Yani davranışsal ekonomi ilkelerini biliyor olacaksın mesela. Evet. Cialdini'nin ikna ilkelerini biliyor olacaksın. Ben niye otoriteye baktım? Çünkü Cialdini'nin ilkelerinden, en önemlilerinden bir tanesinin şu olduğunu biliyorum: otorite ikna edicidir. Ya da sosyal kanıt. Bakarken yine müşterinin gördüğü işlerden şunu duyarsam her cümle olarak, yani benim eşim, dostum, bütün çevrem bu ürünü alıyorlar, ben onlara güvendiğim için doğrudan bu ürünü aldım diyorsa bana, benim orada sosyal kanıtsız o alana çıkmamam lazım. Çünkü ben var olan bir pazara giriyorum ya inovasyon yaparak. İşte bütün o görülecek işlere bakarak bir, girebilir miyim, bunun kararını verebilirim. Ama bunun için de tabii senin dediğin gibi bir takım düşünsel fitrelerim olacak. Girişimciyim ya ben sonuçta. İki, nasıl bir ekleme yaparak bu ürün ya da hizmete müşterinin daha fazla işini görür hale gelip o pazarda kendime yer alabilirim.
Harika. Bu arada yalnızca bir tanesiydi ya. Biz bence bu bilgisayarla bitiririz. Hatta komple pazarlamaya mı bitiririz acaba?
Bu çünkü yani bu arada içinde her şey var şu zihinsel modellere baktığımızda. Hem satış var, pazarlama var, hem de girişimcinin nasıl davranmasına dönük bir takım şeyler açığa çıkarabiliyoruz.
Evet, activation enerji, yani gerçekleştirme diyelim, aktive etme için ihtiyaç duyulan enerji diyebilirim belki de. Bu istenilen sonucu elde etmek için en az gereken zaman ve enerji ne kadardır sorusunu sorup Ondan sonra bir beklenti içine girme. Daha önceki bölümlerde konuşmuştuk hocam. Benim yabancı olduğum bir şeydi. Gerekli zaman ihtiyacına ilişkin bir şey öğrenmiştim senden ya da Emre'den, galiba senden. Mesela içerik üretiminde bir yıl ya da iki yıl gibi bir demlenme süresi olduğunu ve bunun en az bu kadar zaman gerektirdiğini, bazı işlerde ya da enerji gerektirdiğini önceden bilmemiz gerektiğini söylemiştim. Öyle 3 bölüm 4 bölüm çektikten sonra ya da işte 3 podcast çektikten sonra o içerikten istenilen sonucu almayı bir anda beklemek doğru değil. Mesela burada da bence benzer bir şey konuşuldu eğer yanılmıyorsam. Bunu önceden, bu da aslında bir nevi bilgi, hali hazırdaki bilgiyi kullanaraktan tasarruf edebileceğimiz bir ilke.
Çoğu zaman öyle. Bunu ben podcast'te oransal düşünme diye anlatmıştım. Bir yerden aldığım bir düşünce biçimiydi. Aktivasyon enerjisi olarak burada başka bir isimle kullanmış. Benzer şeyler, hiç önemi yok. Yani en nihayetinde ne diyor? Bir şeyden vazgeçip geçmeyeceğine karar vereceksen eğer, eylemlerinin hangi noktada sonuç alacağını bil ki, sonuç alacak noktaya geldim ben, istediğim yerde değilim diye vazgeçebilesin. Yoksa boşu boşuna vazgeçmiş olabilirsin. Yani ne diyor mesela burada? Google'da belli bir sıraya yerleşmesi için web sitesinin bir yıl içerik üretmen gerekir diyor. Şimdi dördüncü ay bir Google'da yükselmek için ben içerik üreteyim mi üretmeyeyim mi kararını vermek anlamsız. Değil mi? Çünkü sonuçta bir yıldan önce görebileceğim bir şey değil yani. Sonucunu alamayacak olacağım bir şey. Burada bazı şeyleri insanlara sorabiliyoruz. Pazara bakabiliyoruz. Bazı şeyler ortalıkta veri olarak dolaşıyor. Bazen o alanda çalışan birine gidip sorabiliriz. Yani ne bileyim, köfteci açıyorsan kaçıncı aydan itibaren ben karlı hale geçebilirim ya da kaçıncı ay benim için alarm durumudur, artık ben bu köfteciyi kapatayım diyebilirim diyecek olsan, birkaç köfteciyle konuşsan sana söyleyebilirler muhtemelen benzer bir şeyi.
Evet. Muhakkak. Bu şey için çok önemli değil mi hocam? Mesela örneğin kural olarak kaldıramayacağımız belli bir enerji ve zaman ihtiyacı olduğunu bilmeden giriyoruz. Bir işletme açıyoruz ve 6 ay boyunca ya da bir yıl boyunca diyelim bir kar elde etme ihtimalimiz olmadığı bir pazar. Yani öyle bir işletme. O pazarda faaliyet gösteren bir işletme. Biz yalnızca 6 aylık sermayeyle giriyorsak, yani resmen aslında bir nevi olmayacak şeyi doldurmaya çalışıyoruz. Evet, batmak üzere giriyoruz. Bu o açıdan yani girişime kalkışma noktasında da bence çok kritik bir bilgi. Bir de senin galiba podcastlerinin bir tanesinde vardı. Hani bir sonuca ulaştıktan sonra oranını görürsün. Aslında bu orada da kullanabileceğin bir filtre. Yani 2 yıl, burada mesela 3 yıl deniyor. Ya 4 yıl, 5 yıl boyunca Google'daki arama sonuçlarında yukarı çıkamıyorsak muhtemelen bizim yaptığımız şeyde bir yanlış vardır. Ama 1. yılın sonunda çıkamadık deyip de kendimizde belki hata aramak o kadar da ya da pes etmek o kadar doğru olmayabilir.
Çok güzel. Girişim açısından ben hangi girişime kalkışayım filtresi olarak da kullanılabilir dediğin gibi. Yani ben 6 ay içinde sonuç göreceğim bir takım girişimlere girişmek istiyorsam içerik pazarlamanın kullanıldığı bir girişim kurgusu bana uygun değil demek ki. Ya da Google'da üst sıralarda olmamı gerektirecek bir e-ticaret işi yapıyorsam yine bana uygun değil demek ki.
Ya bunu mesela aynen dediğin gibi mesela bir işe girmeden önce bu kendi sınırını bilip o işte datalara bakabilirsin ya da mesela biri sana podcast'te girişim ya da bir içerik girişimi yapmak istiyor. Sana belki mail atar. Der ki hocam böyle ben podcast yapmak istiyorum. Ne kadar süre sabretmem lazım? Direkt sana ya birisine öğrenebilir bu şeyi. Zaman ya da maliyet öngörüsünü. Higgs Law. Bunu galiba hafta sonu konuştuk değil mi hocam?
Üçüncüsü, evet.
Evet. Hafta sonu konuştuk. İhsan Hoca'nın anlattığı şeyler arasında olduğunu düşünüyorum.
25 tane reçel varsa standın birinde. Diğerinde 5 tane reçel varsa daha çok ziyaret, 25 reçelli tarafı oluyor. Bakıyorlar, tadıyorlar vesaire vesaire. Ama daha çok satış, dönüşüm oranı 5 reçelli tarafta oluyor. Çünkü 24 reçelin içine atınca insanlar bir süre sonra bilişsel yük oluşmaya başlıyor. Onu mu alayım, ahududulu mu alayım, ne alayım? Ve ne oluyor? İnsan bilişsel yük ağırlaştığı noktada kaçar. Satın almamaya kaçar ve kaçıp gidiyor. Dolayısıyla ne demiş? Kullanıcı açısından, müşteri açısından anlamlı bir şekilde seçenekleri azaltman lazım.
Ya bu aslında çok sezgi karşıtı. Mesela o İhsan Hoca'nın o sunumunda bizim çok güzel girişimi olan hali hazırda. Şimdi paylaşılmasını müsaade etmediğini düşündüğüm için söylemiyorum da. Oradaki katılımcı adam bir tanesi ne demişti? Ya ben şu kadar çok seçenek yapıyordum. Hem de o seçenekleri yaratmak için çok fazla efor sarf ediyordum. O seçenekler hadi 10 tane olsun. galiba o da 6 sayısı vardı.
Söyleyebiliriz. Yani, Latua Design bizim Bayfok kulüpteki girişimcilerimizden birinin aynen. defter girişimi, defter ve kırtasiye ürünleri girişimi. Çok özel tasarımlar yapıyor.
Evet. Bu
bayağı artmış değil mi müşterisi, yani çeşidi azalttığı zaman.
Sonra ne yapmış aynen. Sonra demiş ki ya ben 2 tane yapayım demiş. Ben bunu 2 taneyi düşürdükten sonra hem kendisi daha az yorulmuş. Ama bir yandan da şunu düşünmez misin? Ya artık eskisi kadar çok seçenek sunmuyorum. O yüzden acaba müşterilerim beni ne kadar fakir seçeneklerden oluşan bir hizmet sağlayıcı, ürün sağlayıcı olduğumu düşünür mü? Yok. Düşünmez. Çünkü düşünmek istemiyor. Kural o yani. Az düşünüp hızlı karar vermek istiyor.
Bir sürü yere uygulayabilirsin. Proje evet. yönetirken, ekip yönetirken ne kadar az karar noktası çıkarırsan o kadar iyi. Yani topluca alınacak karar, karara kalite katmıyorsa hatta topluluğu açma. Az kişiyle halletmeye çalış. Ancak kalite getirecek bir takım kararları insanlara açmaya çalış. Çünkü seçenek arttıkça, bilişsel yük arttıkça daha yavaş yol alıyorsun. Hatta vazgeçişler başlıyor.
Ya şöyle, vazgeçtiğim olmadı ama şunu hepimiz bence gözlemleyebiliriz. Bazı restoranlara gidiyoruz. Bir menü veriyorlar bize. Bittiği zaman zaten yaşlanıyoruz. Okuyoruz daha sonra ne olacak gibisinden. Tabii. Şimdi mesela herhangi bir restoranda bu menü çok karmaşıkmış. Ne kadar çok seçenek varmış deyip kattığımız olmuyor. Çünkü yani çok sürtünme, ya çok enerji ister. Yani restorana geldim çok çok okuyacağım, ben okumayacağım deyip katmazsın. Ama
orada ne var? Ne var devrede Onur? Hemen sözünü kestim ama. Kayıp maliyeti var.
Değil mi? Çünkü o kadar geldik oraya yani.
Oturmuşum. Şimdi orada bir sürü mekanizma devreye giriyor. Şimdi Higgs Law bir taraftan giriyor ama bir taraftan da loss aversion, yani kayıp hassasiyeti devreye giriyor.
Tabii ben oturmuşum, çekmişim, yerleşmişim. Gelmişim, rezervasyon yaptırmışım vesaire. Onlar gelmiş başka tek başına yemiyorsa. Ama şunu da gözlemleyebiliriz. Yalnızca bir sayfa minicik böyle tatlış bir A5 boyutunda bir şey geldiği zaman muhtemelen 4 dakikada karar veriyoruz. Öbüründe yani ya ben en azından kendimden biliyorum ve etrafımdaki gözlemlerden. Bu da aslında orada bu bile bir nevi örnek. Yani günlük hayatımızdan çok rahat bir şey görebileceğimiz örnek. Eğer bir restoran çok hızlı bir şekilde karar verilmesini istiyorsa ve çok hızlı sipariş verilsin, muhtemelen yine o kadar da hızlı kalksın istiyorsa menülerini daraltsın, hızlıca siparişler verilsin.
Orada muhtemelen long tail dediğimiz anlayış bile, uzun kuyruk bile devreye giriyor olabilir Onur. Çünkü bu tarz büyük menülü yerlere bir sürü zevkten bir sürü insan geliyor. Yani çok kısıtlı esnaf lokantası gibi bir menü koyunca da karşısına, bu arada esnaf lokantaları da daha delicesine menüye sahip, örnek yanlış oldu belki de, o zaman da mutsuz olabilir. Yani girip çıkan oraya aydaki 1000 kişinin ortalama zevkine hitap edecek büyüklükte bir menüye ihtiyaç vardır belki de. Yani
evet, anladım.
Her teknik her yerde...
Biraz segmentasyon gibi.
Evet.
Yani hangi müşterileri istiyoruz'a da geliyor. Deco Effect. Şimdi gelelim İhsan Hoca'nın söylediği
başka bir şey. İlker bu arada şey demiş. İtalya'da çantacılarda 10 tane çanta oluyor demiş. Gösterdim değil mi ben? Pardon.
Aynen gösterdim. Hangisini alıyorsun İlker diye soruyor. Evet doğru. Ben mesela ne bileyim saat dükkanlarında falan da çok karmaşık yani karar vermesi. Yani ne alacağını bilmiyorsan aman boş ver deyip çıkabilirsin. 4-5 tane olsa daha rahat seçebileceğini düşünüyorum. Deco Effect. Bu ortadaki seçeneğin bir sonraki seçeneği aslında birazcık daha fazla harcatan seçeneği.
Çok enteresan. Ben bunu çok seviyorum.
Hoplatması mıydı? Ne?
Evet zıplatıyor, sıçratıyor. Ya çok bak küçük $3.5, orta mısır patlağı $6, büyük $6.5. Şimdi küçük, sadece küçük ve orta olsa küçüğü alıp giden çok olur. Şimdi küçük var, $6 orta var, yarım dolar daha verince birden büyüğe ulaşıyorsun. Şimdi orta almak çok anlamsız. Yani.
Evet. Yani
küçük ben anlamsızlaşıyor bu arada.
Ben oyuna düşmeyeceğim desen de başka bir oyuna düşersin o zaman.
Yok tabii, şimdi orada küçük alıp gitmek de anlamsız kalıyor bu arada ortanın devreye girmesiyle. Öyle bir orta yapmışlar ki gerçekten bu arada. Yani $3.5 küçük alacağıma $6.5 en büyük mısır patlağını alırım.
Bunun başka bir güzel örneği hatırlarsan fiyat aynıydı ama hem dijital hem de yanlış mı hatırlıyorum? Öyle bir
doğru.
Bir abonelikti. Burada söz konusu satışa konu ürün. 3 tane seçenek var. Bir tanesi çok ucuz. Diğerlerine göre %10 daha uygun. Orada yalnızca hocam detaylı hatırlıyorsan sen söyle çünkü ben de öyle diyeceğim. Nihayetinde orta ve sonraki seçenek fiyatları aynıydı.
Hatırlamadığı bir örneği iştahla anlatmaya çalışan bir insanı izlemek de keyifli olduğu için onun için müdahale etmeden izlemeye çalış. Ya Onur, buralarda düşebilir izleyici. Senin bu hatırlamadığın örnek, buranın dakikasına bakacağım ben, düşmem burada.
Dur o zaman tehlikeli kancayı da yapıp dip çıkartıyorum şimdi.
Ben de tamam. Çok hatırlamıyorum ama bir tane dergi, yani Newsweek ya da o tarz bir dergi, doğrudan derginin kendisini satın almak, aboneliği satın almak, hem dergi hem aboneliği satın almak seçenekleri vardı. Hem dergi hem aboneliği satın almakla aboneliği satın almak aynı fiyattı.
Evet.
Yani aynı fiyata hem aboneliği hem dergiyi alacağın için daha fazla tercih ediliyor.
Evet. Beşinci önerisi mental yapısı, zihin yapısı olarak önerdiği pazarlama ile ilgili öneri şu: the map is not the territory. Yani harita asıl bizim alanımız olmayabilir. Gerçek her zaman değişmektedir. En iyi haritalar dahi mükemmel değildir. Ve kendi yarattığınız harita, yani road map diye düşünüyorum hocam, ya yani bu plan gibi düşünüyorum. Gerçekle karıştırmayın. Örneğin 2 sene önceki müşterilerinizin personaları artık şu anda sizin o yapmış olduğunuz tahminler şu anda doğru olmayabilir. Değişime ayak uydurun. Sabit kalmayın önerisi de bulunuyor. Söyleyeceğiniz bir şey var mı hocam?
Çok güzel özetledim bence. Devam edebiliriz.
Second order thinking. İkinci seviye mi diyeyim? İkinci aşama mı diyeyim? Düşünme şekli.
Olur.
Okey, tamamdır. Öncelikle sonraki ve uzun vadede etkisi olan aksiyonları çıkartın diyor. Mesela diyor, birinci seviye düşünürler. Yalnızca web sitesi trafiği çeken içerikler yaratmak ister birinci seviyede. Ama ikinci seviyeye düşünürler. Hem web sitesi hem de alım mı diyeyim, yani conversion'ı nasıl
çevirebilirim?
Dönüşümü düşünerekten, yani yalnızca trafik değil, ondan sonraki seviye olan dönüşümü düşünerek içerik oluşturur diyor. Yani
çok güzel bir örnek bence. Evet. Yani şeydir ya, matematik şöyledir: trafik çarpı dönüşüm oranı çarpı sattığın ürünün fiyatı. Bu üçünü çarptığında kendi cironu elde edersin. Şimdi buradan ilk seviye düşünür ne yapıyor? Ben demek ki trafiğimi arttırırsam benim işim daha iyi hale gelir. Doğru bir argüman. Gerçekten de ayda 1000 kişinin ziyaret ettiği bir web sitesini 100.000 kişi ziyaret eder hale gelirse doğal olarak satışlar artacaktır. İkinci seviye düşünür ne yapıyor? Evet, trafik buraya gelecek ama benim satışımı arttıran şeylerden birisi de onların ne kadar dönüşüme uğradığı, ziyaret edenlerin kaçının müşteriye dönüştüğü. Yani hem içerik yapayım ve trafik çekeyim, hem de onları dönüştürecek içerikler yapayım diye düşünürse bir taşla iki kuş vurmak gibi oluyor.
Ben buna üçüncü seviyede ekleyeyim mi hocam?
Bekle.
Oraya gelecek, alacak ve sonra ne alacak?
Sonra ne alacak? Çok güzel. Hatta nasıl devam edecek? Sürekli satın almaya devam edecek. Bir de bunu düşündüğünde, ama muhtemelen üçüncü seviye diye bir şey yok. Yani bir ve ikinci seviyeyi iyice genişletebilirsin ikinci seviyede.
O zaman ben devam edeceğim hocam. Bana ne?
Devam edeceğim. Beşinci seviye. Torunları ne alacak diye devam ediyoruz.
Emre'nin çok sevdiği bir şey. Müşteri bir kere tuttum, bir daha bırakmamaya çalışıyor. Onlar sanırım funnel kafası videolarında da bunu yapmaya çalışıyor. Circle of incompetence. Circle of competence, pardon. Niye olumsuz eki koyduysan. Yetkinlik alanı mı? Yetkinlik alanı belirleme diye çevirebilirim.
Diyebiliriz.
Evet. What you know is different from what you think about. Bildiğin şeyle bildiğini düşündüğün şey aynı şey değil. Ve yetkinliğinin nerede olduğunu bir şekilde anla. Çok net bir şekilde anlamaya çalış.
Ve orada kal.
Evet, o yetkinlik alanında da kal. Bu arada kendini geliştirme demiyor. Yani bil diyor, yani neyi bildiğini, neleri becerebildiğini. Ve yani çok güzel bence bir örnek. Mesela biz yarın öbürsü gün ben ya da işte bundan sonra kapattığımda araştırmaya devam edeceğim MPT vesaire. Bunları okudum diye MPT hakkında işte az sonra paylaşacağımız 7 tane kelimeyi 20 bin dolara satışı hakkında bir şeyler okuyacağım diye bir anda ne MFT uzmanı oluyorum, ne o alanda bir yetkinliğim oluyor vesaire. Burada demiş ki SEO okudun diye, ki blog okudun diye bir anda kendini çok iyi bir SEO'ya uygun web sitesi inşa edebilecek seviyeye sahip olduğunu sanma diyor. Öyle bir yanılgıya girme diyor. Bir de çok tatlış
çok
bir...
Çok güzel. Buna yatırım güzel. Anlayışı açısından da bakabiliriz. Çok uzun süredir Bayfok Kulüp'te konuştuğumuz bir konu. Yani şey demiştik ya, ne yaparsan yap o işin bir tür doğal sınırına ulaşıyorsun. Hı-hı. Yani bir noktada tık diye kesiliyor. Yeni müşteri gelmiyor, büyüme yakalayamıyorsun. Genelde insan bunu işin doğasıyla ilgili bir sınır gibi görüyor ama benim gözlemlerime göre bu daha çok senin ilk anda yaptığın yatırımın sınırı. Yani kişisel bilgin, becerin, deneyimin, ortaya koyduğun enerji, network, para hepsinin ulaştığı doğal sınır. O sınırı aşmak istiyorsan başka bir şekilde iş yapman gerekiyor. Yani senin de büyümen gerekiyor. Şimdi büyürken de nereye doğru büyüyeceksin? Circle of Competence anlayışına bakacak olursak, kendi yetkinliğinin olmadığı yerlerde çok iyi insan kaynağı alırsan içeriye oyuna, hı-hı, yani outsource ederek olabilir ya da ekibini maaşlı olarak büyüterek olabilir, birden daha büyük bir büyüme yakalayacaksın demektir. Muhtemelen o yeni yatırımın da doğal sınırına ulaşacaksın. Sürekli zaten bu piyasa seni harekette tutuyor değil mi? Yani böyle bir bekleyeyim ve ben artık hiç büyümeyeyim, hareket etmeyeyim diyemiyorsun. Dünyanın devlerine baktığında bile aynı şeyi görüyorsun. Müşterine yeni ürünler satman gerekiyor, servis vermen gerekiyor, yeni pazarlara açılman gerekiyor, yeni ürünler geliştirmen gerekiyor. Böyle sürekli bitmeyen bir oyun gibi. Bence o açıdan önemli. Yani kişinin kendini tanıması, evet, ve
yetkin olmadığı... Hocam bence bu sözün şöyle çok önemli. Lafınızı balla kesiyorum. Kesin. Şöyle, şimdi şu alan var ya, nokta nokta olan. Evet, sen şu anda siyah alandasın da dediğin gibi, yani bir tane daha şurada başka bir siyah alan dolduracak birisini alabilirsen, kendi girişimin içerisine delege edebilirsen, çalışabilirsen, yani bir anda şeyin büyüyor. Oradaki temelin büyüyor. Burada sanırım bu tweet'i atarken bireysel olarak düşünmüş kişi. Yani solo girişimcilik mi diyeyim bilemiyorum yani, ama takımı yalnızca nicelik açısından değil de nitelik açısından da takım ya da ekip değil neyse artık o zihin aktivitesine katılacak olan katılımcıları iyi bir şekilde organize edip nitelik açısından da çeşitlendirebilirsem ve bunların arasındaki ilişkiyi de yönetebilirsem iyi bir şekilde, o halde bu siyah nokta farklı farklı siyah noktalarla beraber birleşip çok güzel kapasite arttırma.
Tabii büyümenin sırrı gibi bir şey. Büyümeyenler, büyümeyen işletmeler, şirketler neden büyümüyorlar? Çünkü oradaki girişimci şirketin ya da girişiminin ona getirmiş olduğu her şeyi almaya çalışıyor. Her şeyi alırsan bir süre sonra kaynaklar tükenecek tabii ki. O doğal sınıra ulaştığında. Onun için ne yapman lazım? Aldıklarının bir kısmını da işe geri vermen lazım. Büyümek için kullanman lazım. Bu üretim kapasitesini arttırmak gibi bir büyüme olabilir. Ya da
Arge olabilir.
Arge olabilir. Bir sürü yolu var tabii ki. Pazarlamayı, satışı arttırabilirsiniz. Saha satışçılarının sayısını arttırabilirsin. Bir şekilde büyümeye devam etmen lazım. İşe vermezsen işte sana bir süre sonra kaynakları kurutarak bir şey vermeyi kesecektir.
Hocam pazarlama inovasyonu, yani teknolojik inovasyon, bence bu inovasyon kelimesi burada önemli geliyor bana büyümede. Yani yeni bir şey yaratma çünkü. Yani çünkü şu anki mevcutlarla bakıyoruz olmuyor. İnovatif, yani yeni bir şey olursa o siyah alan büyüyebilir. İnovasyonu şu anda hashtag inovasyon şeklinde önemli buluyorum. 8. zihin yapısı pazarlama için first principles thinking. İlk prensipler düşünce sistemi diyeyim. Gerçekleri ve tahminlerinizi belirleyin. Ve bu ikisini temel kurucu bloklar olarak ikiye ayırın. Bu blokları kullanaraktan yeni çözümler üretin. Ben kendimi yanlış çevirdim. Tam böyle oturmadı.
Yok, doğru. Bunun zaten ortaya atıcısı, daha çok muhabbetini çeviren kişi Elon Musk. Verdiği örnekte şu. Roket atmaya çalışıyor ya Mars'a gitmek için. Eğer first principles thinking yapmıyor olsaydı şu varsayımı test etmeyecekti. Biz nasıl roket atıyoruz uzaya? Roketi gönderiyoruz. Roket yanıyor. Ve sonra gideceğimiz yere gidip geri dönüyoruz. Roketi geri indirmiyoruz. Paraşütle maraşütle minicik bir kapsül içerisinde roketi yakmış olarak dönüyoruz. Elon Musk ne yaptı? Roketi geri getirebilir miyiz acaba? Yani bu varsayımı da test ederek, en dibe inerek hareket etmeye başladı ve birden köklü bir değişim yaptı. Yani first principles thinking'in yaptığı en önemli şey bu. Normalde insanların varsaydığı bir takım şeyleri kenara at, sıfırdan başlayarak düşün. O zaman çok inovatif, yeni bir şeyler bulabilirsin. Bir şey daha ekleyeyim, sonra sözü sana vereyim. Çoğunlukla biz şey diye düşünürüz. ya bu kadar zehir gibi kafalar bilmem neler herhalde düşünmüşler. Yani düşünsene NASA onlarca yıl bu işle uğraşmış, roket herhalde başka türlü yollanabilseydi yollardı herhalde diye düşünüyorsun. Öyle düşünmeyeceksin işte, hiçbir alanda öyle düşünmeyeceksin. Yani ben hep şunu söylerim. Tekerlekli bavul 1980'li yıllarda hayatımıza girdiğine göre hayattan hiçbir zaman ümit kesmeyeceksin. 80'li yıllara kadar tekerlekli bavul diye bir şey yok.
İnanılmaz. Bence de bu senin verdiğin örneği aynen. Bavul X yüzyıldır var. Tekerlek
binlerce yıldır var.
Ondan daha fazla süredir var. Bu tabii iki şeyi işaret ediyor aslında. Yani birleşimin remix mi diyorlar? Mix. Yani iki şeyin birleşimi, bambaşka iki şeyin birleşimi çok önemli. Mesela işte blockchain, NFT ya da bilmem teknolojisiyle aklınıza gelmeyen herhangi bir sektördeki herhangi bir ihtiyacın birleşimi de olabilir bu.
El yani, arabası bile var ya. Niye hiç bu düşünülmemiş? Garip değil mi? Yani bir yerden bir yere bir şey taşıyan küçük el arabaları da var. Benziyor da böyle yani. Ama tekerlekle bavul bir araya gelememiş.
Ya bu aslında bence jobs to be done şeyle de ben bağdaştırdım. Ya bakıyorsun ne lazım? Ne nasıl bir iş lazım burada? Aslında belli. Yani NASA bunu böyle görmemiş olabilir. Ya zaten şöyle bence hocam. Yani kural olarak çok başarılı ve çok yüksek ihtimalle çok çok çok zor kaybedecek ya da varlığı ortadan kalkacak kurumlar çok hantal. Yani o güçlerini yani böyle dev gibi böyle yürüyorlar böyle kocaman. O onların kendi içinde dur şunu farklı yapayım biraz farklı düşüneyim demeleri Elon Musk gibi işte böyle uçuk kaçık bir tane adamın ben bunu yaparım demesine göre çok daha zor. Yani ben öyle düşünüyorum.
Dedin ya bu şeyde tekerlekli bavulda güzel bir örnek. Mesela görülecek işe baktığımda havaalanında kendi eşyalarımı pratik bir şekilde taşıyayım vardır. Ama işlerden biri şu da olabilir. Havalı da gözükeyim. Hı-hı. Yani havalı gözükmeyen, cool olmayan bir taşıma biçimi olsaydı belki yine işe yaramayacaktı. Orada bir sürü şey birbirini destekliyor. Yani reklamlarda çekçek bavulla giden insanları görüyorsun. Airpod gibi değil mi? Yani benim de olsun. Ben de istiyorum bundan. Altı üstü 5 kiloluk bavulu sonuçta taşırsın bir yerden bir yere. Yani görülecek iş çerçevesi gerçekten birçok açıdan çok basit ve güzel sıçratıcı yani.
Evet. Şimdi 8 son 2 kaldı galiba. Immersion.
NASA kamu mantığı ile çalışıyor demiş İlker ya, ağır konuşmuş.
Kamu mantığı şey değil mi? Kötü bir şey olarak söylüyor değil mi? Yani. Hangi kamu mantığı?
Çok ağır. Tamamı. Immersion.
Having trouble finding a solution. Çözüm bulmakta zorlanıyor musunuz? Ne güzel başlamış değil mi? Şey gibi. Manşet. Problemin diğer ucunda farklı, orijinal bir fikir bulmak için başlayın. Yani diğer taraftan başlayın. Mesela benim pazarlama kampanyam nasıl başarır diye sormayın da ne olursa başaramaz sorun ve her iki soruyu da kullanaraktan en iyi stratejiyi belirlemeye çalışın. Ya bu şey gibi doğru çevirdiğimi düşünerekten direkt konuya dalıyorum. Pareto ilkesine de benziyor aslında. Yani ne yaparsam, hangi şey yaparsam, %20'lik bir şey yaparsam aslında 80 başarı ulaştırırım ve ne gibi şeyler yaparsam %80 başarısı ulaştırırım. Onları bir şekilde ayırıp çarpıştırıp doğru çözümü bulmak. Bence çok güzel bir mantık.
Çok güzel. Tersine çevirme, sezgi karşıtı şeylere ulaşmak için bize çok iyi imkan veriyor. Yani hem olumluyu sor, hem olumsuzu sor. Ondan sonra da o iki şeyden aldığın içgörülerle hareket et.
Teşviklerden
8 dakikadır konuşuyoruz, 100 saattir konuşuyorum gibi hissediyorum. Emre mi konuşuyordu en çok? Sürekli Emre konuşuyormuş, biz dinleniyormuşuz ya.
Ay ben bir şişe su bitirdim ya, dilim daha kurudu.
konuşmuyor gibi gözükmeyi de başarıyor bu arada. Yani öyle çok böyle sakin sakin durup deli gibi konuşuyormuş demek ki. 25 dakikasını o konuşurmuş.
O zaman bir 5 dakikada Emir'in aslında ne kadar çok bizi az yorduğunu şey yapıp böyle bir dinlenebiliriz istiyorsan. onu alıp. Şöyle geçtim bu arada şeyi 9'u.
Onu yapalım mı? Onu da yapalım peki.
Onu da yapalım. Buy from incentives. Ne demek acaba? Teşviklerin
davranışı etkilemesiyle ilgili bir şey. Burada bir sapma var, bias var demek ki. Ben bunu hatırlamıyorum. Bakıyorum. Birçok pazarlama hamlesi başarısız oluyor.
Şey gibi. First order thinking, second order thinking gibi.
Bununla aslında ilgili efsane bir örneğim var.
Ne olduğunu da çeviriyordum. Ben tuttum seni, kusura bakma. Ya şey yaptım, bölmüş oldum. Birçok pazarlama, yani ödemeli ücret vererek yapılan pazarlama hizmetleri başarısızlıkla sonuçlanıyor. Çünkü pazarlama sonunda trafik elde etme odaklı çalışıyorlar. Bir gelir elde etme odaklı bir pazarlama kampanyası yürütülmediği için.
Çok iyi bir örneğim var bununla ilgili. Bu arada Mete yazdım ben en başta demiş. Ne yazmış Mete'ye, hemen bakıyorum.
Ne demiş ya? Doğrudur Emre. Emre. Doğru Mete. Çok öngörülüsün Mete ya. Vallahi.
Emre'nin yokluğunda demiş.
Bayağı şeyiniz yarılacak bugün demiş. Evet,
peki güzel. Şimdi bununla ilgili efsane bir örnek var. Bir dönem İngiltere'de, yılını hatırlamıyorum, çok ciddi sayıda fare ortalıkta dolaşmaya başlıyor. Fareleri yakalamak ve sayısını azaltmak için ödül veriyorlar. Bir süre sonra ne oluyor biliyor musun? Fare çiftlikleri kuruluyor. İnsanlar ödül almak için fare yetiştiriyorlar.
Ya bu şey ama ya, bu yani insan rasyonel midir? Yani onu bir sorusunun cevabını verselerdi de ondan sonra keşke bu kampanya başlasa.
Bu açıdan dikkat edilmesi gereken bir şey. Kullandığın ölçek, metrikler, senin o işi iyileştirmek üzere ortaya attığın şeyler işi daha kötü hale bile getirebilir.
Evet. Yani
mesela şeyi çok iyi biliriz. İçsel motivasyonu olan bir ekibe prim ya da para verirsen o yaptıkları, keyifle yaptıkları iş için motivasyonları düşüyor.
Ha, sen beni yani para için mi bu işi yaptım mı zannediyorsun deyip?
Hayır, hala... şöyle. Bu yine bir araştırma var. Bir puzzle yapmak üzere insanlara diyorlar ki sana çeşitli zorluklarda puzzle'lar vereceğim. Bir gruba çözdüğü her puzzle için $1 veriyorlar. Rakamları tam hatırlamıyor olabilirim, önemli değil. Diğer gruba da para vermiyorlar, sadece puzzle çözdürüyorlar. Bir ara veriyorlar, diyorlar ki yeni puzzle'lar getireceğiz. Bir saatlik bir boşluk veriyoruz, keyfinize bakın diye. Para alan grup doğrudan işi bırakıp o ortamdaki kendilerini oyalayacak şeylerle ilgileniyor. İşte PlayStation oynuyor, dergilere bakıyorlar, televizyon seyrediyorlar. Para verilmeyen grup puzzle çözmeye devam ediyor.
Ya hocam bence orada şey de olabilir, doğru. Burada ama aslında şey gibi, ben bunu niye yapıyordum? Bir ödül alıyordum. Yani ödül de neydi? Şuydu. Yani dışarıdan gelen bir ödül varsa, yani external incentive değil, o kesildiği anda ben zaten onun için yapıyordum, artık o yoksa yapmıyorum. Ama içeriden gelen bir şey varsa, sen odadan gitsen de, bana para versen de vermesen de, o benim içimde devam eden bir şey.
Çerçeveleme nedeniyle birinde iş gibi görüyorsun. Hı-hı. Dolayısıyla ara verdik, biraz da eğleneyim. Diğerinde ise çerçevelenme biçimi keyif. Mete bu arada şey söylemiş. Bu kısmını bilmiyordum ben. Ödülü kesince de bütün sıçanları ortalığa salmışlar. Yani bulundukları durumdan daha kötüye gelmelerini sağlamış olan bir şey. Çok enteresan ya. İnsan çok garip bir varlık gerçekten. Her seferinde hayretle
ve o kadar hayret. Başka bir şey yok. Yalnızca hayret ediyorum. Başka hiçbir şey hissetmiyorum. The world needs problem solvers. Ya bunu bu tweet hızlıca söyleyelim geçelim. Josh Den adlı bir hoca. Kendisi eğitmen. Kimin eğitmeni? Zamanında Elon Musk'ın çocuklarını eğitiyordu. Elon Musk ona demiş ki ya sen çok iyisin ve yalnızca benim çocuklarım için iyi olma. Başka çocukları da iyi, yani bence iyi olan şey o hizmetini ya da işte o değeri katmaya başla. O yüzden ne istiyorsun benden bilmiyorum ama ne istiyorsam hazırım. Yeter ki bir okul gibi ya da bir eğitim kurumu kuralım. Sen yönet. İstediğin her şeyi yap. Diye yani tweet bir seri bu bilgisayar. Onu söylemiş. Orada da şöyle bir hızlıca şey anlatıyor hocam. Yani kısaca şunu söylediğini söyleyelim. İstiyorsan derinine ineriz. Bir eğitimci olarak sana bırakıyorum. Burada yani çözüm üretme konusunda bu okulda farklı teknikler uyguladığını, yani öğrencilerin soruna yaklaşma, beraber olup o soruna çözüm üretme ve aslında bunu bir oyunumsu bir şekilde yapma konusunda daha önce sürecin başında yaptığı bazı hatalardan da ders çıkartıp bunu da burada itiraf ediyor. Kötüydü diyor bazı şeyler. Sintesiz diye bir program yapıyorlar. Orada hatalar yaptığını ama en sonunda ise çocukların harika bir şey geliştiğini, soruna bakış açısını, yaratıcılıklarını, kaynaklarını, araçlarını nasıl kullandığı konusunda çok iyi bir noktaya geldiklerini ve aslında mevcut eğitim sisteminin buna, yani bu iyiyse eğer, buna çok uzak bir noktada olduğunu da söylüyor. Bunu da böyle dilersen devam edebiliriz.
Tamam, ben birkaç şey söyleyebilirim. Ahmet Mikail merhabalar demiş, merhabalar. Çok efsane bir iş yapıyorlar burada ve benim radarımın altında, takip ediyorum. Emre de bunu takip ediyor. Bir kere burada yine ilk prensipler, first principle thinking yapmışlar. Yani var olan okulları iyileştirmek yerine okul düşüncesini ve eğitim düşüncesini sıfırdan ele almışlar. Ve insanın en önemli becerisinin kompleks problem çözme becerisi olduğunu söylüyorlar ki ben de buna katılıyorum. Yani kompleks bir problemi çerçevelemek, doğru değişkenleri bulmak ve orada bir değişim sağlamak gerçekten çok zor. Girişimciliği niye seviyorum? Yine bu nedenden dolayı seviyorum. Çünkü insanı içinde barındıran ve çok kompleks bir problem. Yani bir tür bilgisayar oyununa dönüşüyor bir süre sonra. Eğer çok büyük stresin yoksa, çok ciddi hızlıca ekonomi kazanmak istemiyorsan, gerekmiyorsa kazanman, bilgisayar oyunu gibi bence iş dünyası. Yani bir değer üreterek insanların davranışlarını değiştirip onlarla bir ekonomik işe kalkışıyorsun. Bu kompleks problemi çözebilirsen. İşte bu sintezde bir takım simülasyonlar yaparak bayağı oyun oynatıyorlar, oyunlar oynatıyorlar çocuklara ve bir takım kompleks problem çözme becerilerini geliştirmeye çalışıyorlar. Oradan yetişen çocuklar ileride çok ciddi dünya problemlerine çözüm getirebilecek insanlar olacaktır diye düşünüyorum.
Ben de öyle umuyorum. Ama çok kısa hizmet sunduğu, yani değer verdiği çocukların sayısı galiba 30-40 falan, yani emin değilim de çok az.
Yani ama belli olmaz yani. Yazışmayı da düşünüyorum bu arada Onur. Yani en azından ben birkaç tane simülasyonlarını ve müfredatlarını görürsem izinli olarak bir şekilde modelleyebilirim. Yani bir program geliştirebilir Türkiye'de yapılabilecek bir şekilde. Ama eğer öyle bir şeyi görürsem hızlıca yapmak mümkün. Hı-hı. Yapılabilir.
Evet hocam, orada sintesis programı denilen bu Ad Astra içerisindeki diğer programın kurucularından biri galiba bir tane kadın eğitmendi. Edpreneur dediğimiz, geçmiş haftalarda onunla ilgili
Twitter'da yazıyor.
Aynen, bilgisayarı paylaşmıştık. O da çok, yani çok aktif birisi. Onunla da yazışabilirsin. Belki bilmiyorsan diye söylemedim. Şimdi şu Creator Economy No More denilen tweet'i almamışım. Onunla ilgili başka bir şey geleceğiz. Çok hızlı geçiyorum. Benim
ben bir iki bir şey söyleyebilirim Onur orada.
O söylerisin de o tweet yok şu anda, haberin olsun.
Tweet'i olmasın, tamam.
Okey. Varmış, buradaymış, hemen duruyor. Creator Economy is less than 1%. Yani Web3 ekonomisinin %1'inden daha az oldu artık diyor.
Ha, tabii şimdi yine rakamlar. Bu rakamlar var ya, nerede benim AirPod'um, neyse bulamıyorum. Yine yakınlarda Emre tahrik etmek üzere bir Apple istatistiği paylaştı, hatırlıyorsun değil mi?
Evet yani, evet ya, o korkunç, onu koymadım buraya.
Moral bozuyor değil mi? Ama söyleyelim.
Yok, hiç paylaşmayalım şimdi. Söyledim mi ya? Çok ya, artı 18 falan ya. O.
Evet evet, çok kötü gerçekten. Böyle bütün moralin bozulur. Yani haftaya paylaşalım. Haftaya insanları buraya gelmeye.
Haftaya paylaşalım ama yani bir şey yapsınlar. Otururken falan izlesinler yani. Böyle ayakta falan izlemesinler, dinlemesinler.
Baktığımızda pazar pazar deyip duruyoruz ya, rakamlar çok önemli. Bakıyorum şimdi creator economy, yani yaratıcı ekonomisi, yani infopreneurship alanları, eğitim vermek, dijital videolar hazırlamak, bir takım PDF'lerle e-kitaplar yapmak, cohort-based kurslar yapmak, yani online'da senkron bir şekilde yapmak. Bütün bunları topluyorsun, Web3 ekonomisinin %1'inden küçük. Ağlarım oturur ya, buna bile ağlayabilirim yani. Diğer grafiği bir kenara bırak. Yani
Web3 kaç yaşındasın sen de, yani Web2? Yani
adil mi bu? Adil mi? Adil.
Ya ben bilmiyorum, demek ki ya şey adil gelmiyor ama bir ihtiyaç var ki gitmiş diye düşünüyorum bir anda.
İhtiyaç mı?
Yani sen yıllardır, 10 yıllardır üret, içerik üret, kurs üret ve daha 2 sene önce, 3 sene önce TED Talk'larda konuşması olduğu zaman kimsenin izlemediği konu olan Web3 bir anda seni alsın götürsün, yok saysın.
Ya yıllardır creator economy diye bir şey oluşturuluyor. Teachable, Thinkific, Kajabi, bir sürü LMS platformu var. Biz de takip ediyoruz yakından ve bu arada bir şey daha söyleyeyim. Jack Butcher creator ekonomi içindeydi. Hı-hı. Hemen pat diye pivot etti ve şu an Web3 ekonomisi içerisinde. Yakın dönemde bir tweet attı. NFT projeleri yapmak üzere, mintlemek üzere bir takım şeyler konusunda Traf diye bir başka tasarımcı var. Onunla designer bir arada birlikte içerik üretelim mi, size bunları öğretelim mi diye hemen diye like, retweet. Muhtemelen onu da ekonomiye dönüştürecek. Yani NFT üzerine iş yapma meselesinde. Bu bize şunu gösteriyor. Pazara gidip baktığında veriyle başlayacaksın. Çünkü pazar verisi olan bir şey. Mesela yeni bir girişimciyim, yatırım yapmak istiyorum ve her şeyde eşit mesafedeyim. Hangi alana yatırım yapayım diye baktığında oyun ve eğlence sektörü belli ki çok büyük. Yani oyun ve eğlence app'lerini topladığımızda onların aldığı yüzdeliğe bakıyoruz. Uygulama, yani bir, hı hı, konuyu, bir işi becermek üzere yapılan app'lere baktığımızda ondan çok daha yüksek. Bu kadar vahim olması çok enteresan. görülecek iş açısından baktığımızda da ne görürüz? Demek ki yüksek para sahipleri diyorlar ki, çok ciddi yatırım gücüne sahip insanlar, ya bize bir takım paramızı kilitleyebileceğimiz şeyler vermen gerekiyor. Unik, eşsiz bir takım şeyler vermen gerekiyordu diyormuş demek ki.
Evet. Bu Web3'ün ne olduğu konusunda, yani Web3 ne, nereden çıktı diye soran olursa onunla ilgili belki daha detaylı konuşabiliriz ilerleyen bölümlerde. Ama Web3
Byfok'ta bununla ilgili bir sunum yapacaksınız değil mi bu arada? Byfok'a da davet edelim insanları, Byfok kulübe.
Tabii tabii. Byfok'ta bunun Web3 ile ilgili, ya bu arada NFT ile ilgili Emre harika bir sunum yaptı Byfok'ta. Böyle oldu birkaç ay. Bu Web3 dediğimiz dağıtılmış, yani merkezi olmayan sistemde çalışan bir Web'in üçüncü nesli diyebileceğimiz bir yeni evrene doğru giden bir devrim denilebilir Web3 için kısaca. Evet, bu arada Byfok'ta sunum yapacağız. Emre'yle beraber co-sunucu olarak umarım güzel, keyifli bir sunum olur. Burada benim yüreğime dokunan bir tane tweet vardı. Greg Frontiero diye bir Twitter sahibi, kendisi geçtiğimiz aylarda, yani bir sene olmayan bir vakit önce yazı yazma David Perel'in yazı yazma kursuna, kohortuna katılıyor. Orada kendince ilgili bir şey keşfediyor. Onu orada bir, yani bir şeyler denk geliyor ve diyor ki ben diyor kendi girişimi yapmayı düşünüyorum, onun hakkında yazacağım derken Robbie Crabb denilen bir tane yatırımcı, kendi zamanında konuşmacı olan birisi tweetini görüyor ve diyor ki sen diyor kahve mavi yapmak istiyorum falan, onunla ilgili girişim yapmak istiyorum demişsin. Tek söyledi bu. Şey gibi, ya hocam benim aklıma böyle bir girişim var diye burada ben yazıyorum. Ve bu kişi de, Robbie Crabb de diyor ki, mesaj atıyor. Diyor ki ben diyor sana şimdi $15 yolluyorum, girişimin hayırlı olsun, şimdi ben katkıda bulunmak istiyorum diyor. Ve durup dururken, ortada hiçbir şey yokken bir tane adam $15 para yolluyor.
Çok sembolik ve çok güzel bir hareket.
Muhteşem değil mi? Muhteşem değil. Ve diyor, bir anda değişti diyor. Bu tweet'te de söylüyor. O bana yolladı diyor. Benim bile ne olduğunu, yapacağım etmeyeceğim mi diye düşündüğüm bir şey için. Biri diyor ki tamam sen bunu yapıyorsun, $15 da benden. Ve ondan sonra girişimi başlatıyor. Şu anda da...
Ya bari bir $150 göndersemiş ya.
$15 yetmiş, belki $150 deseydi biraz daha ver diyecekti. Belli olmaz, ne yapacağı belli olmaz.
Belki $15'ların etkisini yapmayacaktı.
Olabilir, aynen.
Tek bir ürünün satın alma iştahı. Diyor ki ben senin müşterinim, şimdiden doğrudan sana güveniyorum.
Ve oradan başlıyor. Yani belki, yani bu olmasa daha geç olacaktı, onu bilemiyorum. Kendisi ama bu beni değiştirdi diyor. Ve bir ara bu yaptığı kahve, bildiğin çekirdek kahve. Çok ekstra bir şey var mı bilmiyorum, araştırmadım. Amazon'da birinci sıraya geçiyor satışta. Böyle paylaşmak istedim.
Benim merakımın da bir sınırı var diyorsun yani Onur. Araştırmadım bunun ne kahvesi ya, olduğunu.
Yani Web3 ile ilgili sunum yapacak öyle bir sorumla üstlenmiş birisi olarak kahve araştıramayacağım şu anda. Yani. Var, hocam şey alıyor musun? Kartvizit alıyor musun? Ne yapıyorsun kartvizitleri? Onunla ilgili bir tane tweet var da hoşuma gitti.
Business kartvizit kullanmıyorum, ben bıraktım kullanmayı.
Şaşet Kan diye bir tweet kantu. Kendisi Loom adlı, bence çok keyifli bir içerik videosu, içerik paylaşma. Aynen. Ben de senden görüp kullanmaya başladım. Loom'un kurucusu, co-founder'ı daha doğrusu, ortak kurucuların bir tanesi. Çok da sempatik bir tweet atmış. Demiş ki bugün birisi bana bir kartvizit verdi. Ne yapacağım ben şimdi bilmiyorum demiş. Çok haklı ya. Kartvizit biraz o dünyada.
Göstermiş mi burada?
Göstermemiş canım. Oo, bir sürü kim bilir kaç tane şey ihlal eder yani, göstermiş olsaydı. Biri de bir arkadaş tweet'in altında çok komik şeyler var yani, işte o hangi dünyadan kama falan gibisinden. Ama ben burada şöyle şeyler görüyorum. Mesela mailleşiyoruz, bir şey oluyor. Oluyor yani, nasıl sizin iletişim bilginizi alabilir miyim falan filan dendiği oluyor. Var demek ki yani, böyle iletişimin başka bir kavram ya da başka bir duyu paylaşımı ancak olunca olan olduğunu düşünen insanlar. Evet, şimdi Lootback. Bunu sen paylaşmıştın. Bunu bence böyle ufacık bir söyleyip geçelim mi? Çünkü çok vakit alacak bir şey.
Bunu haftaya tekrar ele alırız bu arada. Hı hı. Bu siyah ekran üzerine 5-6 tane kelimenin paylaşıldığı bir şey ama bir ekosistemin aslında yapı taşları bunlar. Bir oyun oynamak üzere bir takım kartlar tasarlanmış ve o oyunun içerisinde kullanılabilecek bir takım araçlar, gereçler.
Hocam ne olacağı hiç belli değil ya. Yani evet. Bunu haftaya tabii daha detaylı anlatırız da. Bu arada kancalama için falan filan söylemiyorum. Onu söyleyeyim.
Çok iyi.
Bu inanılmaz bir şey ya.
İnanılmaz bir şey, çünkü ortada hiçbir şey yokken o bir takım tasarımlara yol açacak şekilde o tasarımların yapı taşları satılıyor.
Böyle bir şey olabilir mesela, şey gibi. Mesela şey var. Elimizde ucube şeyler var, tamam mı? Somut bir şey diyelim. Böyle taş mı diyeyim artık, toz toprak. Bunu diyorum ben satıyorum arkadaşlar. Ne yapacaksınız bunu? Yok yok, onu boş verin de şimdi. Bu toprakları, taşları ya da bu garip gruba şeyleri satacağım. Ve birileri geliyor diyor ki ha tamam tamam ben alıyorum. 3000 dolar, 5000 dolar alıyorum. 7500 tane var şu anda o garip
gruba. Ne oldu
belli olmayan şeylerden.
Tekst bazlı oyunlar vardı. Zork vardı mesela. Direkt metin üzerinden bir metin gelirdi. Sen o metin üzerinden metinler yazarak oynardın. Ve orada inventory denilen şeyler vardı. Bir takım hazineleri buluyordun. Mesela bir sandığa rastlıyorsun. Sandığı aç diyorsun. İçinde ne var bak diyorsun. Sana sandığın içindekileri sayıyor. Onları al diyorsun. Hı-hı. Mesela bu loot üzerinden şu anda bu inventory'yi kullanarak bir takım insanlar eşsiz oyunlar yazabilirler.
Tabii. Ya şöyle ben o loot, yani loot'tan olduğunda yani 4-5 dakikamız var. O vakitte hızlıca anlatabileceğimi düşünüyorum. 7 tane kelime var ama bu kelimeler de şey gibi değil. Yani herhangi manası olmayan kelimeler değil. Çoğunlukla Diablo 2 adlı oyundaki bazı özelliklerden alınan, oyundaki bazı unsurlardan alınan, işte ne bileyim öfke, işte bilmem ne kılıcı, bir şey kemeri, ateşi falan filan gibisinden o oyunla ya da başka tarz o RPG denilen oyun tarzıyla tarzlarında kullanılabilecek özelliklerin yazdığı 7 tane kelimenin JPEG'i zannedersiniz ama öyle değil. Nasıl biliyor musun? Bence tam tersi. Bu loot daha farklı bir şeymiş. Normalde biz NFT dediğimiz şeyde bir tane işte bir taşı kayayı alıyorlar ya 3 milyon dolara, 3,5 milyon dolara. Aslında o resmi alıyorlar. Fakat burada NFT denilen şey o 7 tane kelimenin olduğu resim değil. NFT alınan aslında alınan o token, daha doğrusu loot bag. Yani loot bag deniyor. Bilmem ne çantası. O çanta denilen şey aslında bir kod. O kodda bizim görmemizi istediğimiz bir şekle şemale sokmuşlar. Demişler ki o kod istiyorsan 7 tane kelime oluşan bunlar olsun. Yani geriden gelip diğer taraftan gelip bir görsel veriyor sana. Buradaki gariplik şu bence, dediğin gibi o kodun nasıl kullanılacağı şu anda bilinmiyor. Hakikaten bir oyun mu olacak? Bir VR oyunu mu olacak? Bir bambaşka bir evrende insanlar mı, yani bayağı 3 boyutlu insanlar mı olacak orada? Bilmiyoruz.
Çok heyecan verici ama değil mi? Gerçekten. NFT'nin orada sağladığı şey bunun eşsizliğini garantilemek. Yani bir takım parçalar var. O parça, yani dünyadaki bir benzetme yapacak olursak, dünyada bir ağacı satıyorsun, bir yapıyı, binayı satıyorsun ve bütün bunları bir simülasyonda oynanabilir hale getirdiğini düşün. Bir ortak alan içerisinde. Buna benzer bir iş yapılıyor. Yani sanal alemde blockchain üzerine kilitlenmiş bir takım dijital ve anlamlı şeyler, yapı taşları. Eğer ileride bu gerçekten çok önemli bir oyuna dönüşürse bu yapı taşlarına sahip olan insanlar için de çok ciddi bir yatırım olacak bu.
Öyle. Bu arada ben bununla ilgili bugün araştırırken şu soruyu kendi kendime çok sordum. Haftaya belki bunu tartışırız. Sonra yani ne oyun çok güzel. Okey. Niye peki 15 milyon dolar bir gün olacak? Eminim bir o da o paralara da çıkacak yani. Biri gelecek, diyecek ki ben şu loot bag'leri toplayacağım, alacağım. Yani sonra bir yandan da
sonra göreceğiz. Şu anda emerging denir ya, yani ortaya çıkmakta olan ve kimsenin tam olarak ne olduğunu tarif edemeyeceği bir şey var. Oyun, kurgu. Yani deterministik bir şey değil ki. Kimsenin oturup da bu NFT şeyinin, ekosisteminin nereye gideceğini söylemesi çok mümkün değil. Şu anda içeride kimler var? Avantgardlar, öncüler var. Yani bir şeyler deniyorlar, yapıyorlar. Yeni yeni şeyler deneniyor değil mi? İşte ne bileyim 10 bin tane profil resmi var. İşte Board App, Yacht Kulüp, Club, Sıkılmış Goril mi, Maymun mu kulübü. Delicesine fiyatlarla satılıyor şu anda bir takım piksellenmiş profil fotoğrafları yani.
Hocam bu alana, bu pazara ilk girmediğimiz için sizce iyi oldu diyebilir miyiz?
Ne anlamda?
Yani şöyle hani pazara ilk giren olmamanın avantajı da var ya, Adam Grant'in de söyledi bir anda. Şimdi ben doğru. Geç kaldım düşünüyorum. Yazdım ya bugün şeyde.
Geç bu olduğunu hafta. Düşünmüyorum ben. Çok yeni şu anda Onur. Hı? Yani çok bir sürü insan bunu şu anda yakından, girecek kadar yakından takip etmiyor. Belki bilgisayar kaşiflerini izleyenlerden neymiş bu deyip bu dünyaya girip loot nedir diye kurcalayıp kendi becerilerine uygun bir şekilde o alana girecekler belki de. Ben şu anda hala yüksek asimetri olduğunu düşünüyorum. Yani akıllıca ve hesaplanmış riskler alarak, hesaplanmış risk almak ne demektir bunu hemen söyleyelim. Affordable loss anlayışı, yani göze alınabilir kayıp anlayışıyla yaklaşmak gerekiyor. kaybettiğimde umurumda olmayacak bir takım minik yatırımları portföy olarak dağıtacak olursam NFT dünyasında garantisi yok ama bir takım dönüşler alma ihtimalim çok yüksek ve şey asimetrik bir şekilde. Hı-hı. Yani şöyle örneklendirelim. 5 lira 5 lira 5 lira 100 lirayı 20 farklı şeye dağıttığımı düşünelim ve bu 100 liranın tamamı bile kaybolsa umurumda olmayacak. Yatırım tavsiyesi değildir bu arada. Burada bazı 5'ler çarpı 1000 çarpı 10.000 olabilir.
O da asimetrik avantajı.
Tabii asimetrik avantaj da bu. Evet, artık toparlayabiliriz herhalde yavaş yavaş.
Evet, toparlayabiliriz. Koltuğa ekşi yapıyor musun hocam?
Yapıyorum. Call to action'ı nasıl yapıyorduk onların hiçbirini şu anda bilmiyorum tabii ki. Captions kısmına bakıyorum. Ha, eğer Emre'ye ulaşmak istiyorsanız şu an daldığı için ulaşamazsınız ama Twitter'dan Emre Doğaner ile ulaşabilirsiniz. Eğer Onur'a ulaşmak isterseniz üç tane ne var sonunda böyle ulaşabilirsiniz. Bana ulaşmak isterseniz İnanç Ayar üzerinden ulaşabilirsiniz. Emre burayı yine çok güzel anlatıyordu. Ben kısaca anlatayım. Böyle nasıl denebilir, nasıl tarif edebiliriz WiFi kulübü? Misyonunu söyleyeyim. İnsanların kendilerini mutlu edecek değeri üretirken finansal bağımsızlık kazanmalarına yardımcı olacak fikirleri, filtreleri paylaştığımız bir böyle şu anda 160'a yakın üyesi olan bir kulüp. Sizi de kulübe bekleriz. Kulübe gelmek isterseniz de wifi.club web sitesini ziyaret edebilirsiniz.
Fikirler paylaştıkça güçleniyor hocam.
Evet.
Görüşmek üzere.
Haftaya bu arada bu kaydı yine koyacağız ve altında bizim Notion sayfamıza ulaşacağınız link olacak. Yani Onur'un sağ olsun hazırlamış olduğu bütün bu tweetsellerinin bulunduğu, bilgisayar kaşiflerinin bütün bölümlerinin tweetlerinin bulunduğu Notion sayfasına linkimiz YouTube sayfasında bulunacak. Haftaya görüşmek üzere.
Görüşmek üzere. Selamlar.